Ayrım 35.
TKP çizgisindeki solun terakkiperverler için bu yorumu bugün pek anlamlı ve haklı görülmeyebilir. O günkü koşullarda radikal cumhuriyetçilerin amaçları konusunda iyimser bir tanım olarak değerlendirilebilir. Her şeye rağmen gerek ikinci grup, gerekse terakkiperver cumhuriyet fırkası, cumhuriyet halk fırkasına oranla daha bir özgürlükçü çizgide kabul edilmelidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşundan 3 gün sonra Halk Fırkası'nın meclis grubunda İsmet Paşa örf idare önerisi yaptı. Grup bu öneriyi reddetti. Grup toplantısından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplanan fırka yönetim kurulunda Gazi, İsmet Paşa'nın istediği sert tedbirlerden yana olduğunu ihsas ederek "Benim burnuma barut ve kan kokusu geliyor. İnşallah ben yanılmışımdır." diyerek İsmet Paşa'nın istifasını kabul etmiş, kabineyi oluşturmaya Fethi Bey, Okyar'ı memur etmiştir. Fethi Bey kabinesi şu kişilerden oluşuyordu. Başbakan Ali Fethi Bey, Okyar. Milli Savunma Bakanı Ali Fethi Bey, Okyar. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt. İçişleri Bakanı Recep Peker. 2 ay sonra yerine Cemil Uybadın. Dışişleri Bakanı Şükrü Kaya, Maliye Bakanı M. Abdülhalik Renda, Eğitim Bakanı Şükrü Saracoğlu, Tarım Bakanı Hasan Fehmi Ataç, Ticaret Bakanı Ali Cenani, Bayındırlık Bakanı Fevzi Pirinççi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Doktor Masar Germen, Denizcilik Bakanı İhsan Eryavuz. Fethi Bey programını okuduktan sonra Konya Milletvekili Refik Bey Koraltan, hükümeti destekleyen bir konuşma yaparak "Ordu Fethi Bey ile beraber olacaktır" deyince Fethi Bey bu sözün yanlışlıkla kullanılmış olabileceğini söyleyerek şunları ekledi. "Ordu milletin ordusu, vatanın kahraman ve yüksek koruyucusudur. Bu görevi her zaman yapacaktır. Parti içinde, meclis içinde değişen hükümetlerin şu ya da bu üyesiyle beraber olacağını söylemek, ordunun görevi dışında olan bir şeyi orduya yüklemektir. Düzeltilmesi gerekir." Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Genel Sekreteri Ali Fuat Paşa, hükümet programına ilişkin şunları söylemiştir. "Memleketin ve milletin yıllardan beri bağımsızlığı ve özgürlüğü koruma kuşkusuyla çarpan kalbi şüphesiz ki yorgun düşmüştür. Bu yorgunluğu gidermek politika ve insanlık gereğidir. Bunun tek çaresi de idarede, siyasette, her şeyde samimi olmaktır. Böyle olacağına inanarak güven oyu vereceğiz. Bu umudumuzu yitirirsek güvenimiz de yitirilecektir. Cumhuriyet idarelerinde iş başına gelen hükümetler en sağlam dayanaklarını milletin bağrında aramalıdırlar. O bağırda sıcak ve samimi bir yer bulamayan hükümetlerin yerlerinde kalabilmeleri güçtür. Yeni hükümetin adalet düşüncesiyle, kanunseverlilikle milletin bağrında yer tutmaya çalışmasını dileriz. Böylece Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ılımlı kanadını temsil eden Fethi Bey hükümeti güven oyu aldı. Ne var ki fırka içindeki şahinler rahat durmadılar. Önce İstanbul Belediye Başkanlığı için seçim kararı alan hükümeti protesto etmek için İçişleri Bakanı, kökten dinci ve şahin karakterli Recep Bey Peker, İçişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. Daha sonra da değineceğimiz gibi Fethi Bey hükümetinin ömrü 3,5 ay sürmüş ve yerini şahinlerin adayı İsmet Paşa'ya bırakmıştır. İsmet Paşa iktidardan uzak kaldığı ve Heybeliada'da istirahat ettiği 3,5 ay süresince Cumhuriyet Halk Fırkası'nın genel başkan vekilliğini uhdesinde bulundurmuştur. Bu da Fethi Bey hükümetine geçici olarak bakıldığının bir göstergesidir. 7. Cumhuriyet üzerine solun görüşü. Solun önde gelen temsilcisi illegal Türkiye Komünist Partisi'nin uzun yıllar liderliğini yapmış olan Doktor Şefik Hüsnü, Cumhuriyet'e değil onun yapılanma biçimine itiraz etmiştir. Bu konudaki düşüncelerini Vazife dergisindeki yazılarında görmekteyiz. Vazife 1923 yılının son 2 ayında çıkmış, Aralık ortalarında yayın yaşamına son vermiş, gazete boyutlarında bir haftalık dergidir. Başta Doktor Şefik Hüsnü ve Sadrettin Celal olmak üzere aydınlık yazarlarının ve partili kadrolarının önemli bir bölümü bu dergide yazmışlardır. Vazife dergisinde Doktor Şefik Hüsnü 5 başyazı yazmıştır. Biz burada söz konusu yazıların Cumhuriyet'in ilk yapılanmasına ve o günkü sosyoekonomik politikalara ilişkin önemli bölümlerine değineceğiz. Beşinci yazı 5 Kasım 1923'te yayınlanmış, Cumhuriyet ve Hakimiyet-i Milliye başlığını almıştır. Yazının dikkate değer noktaları aşağıya yansıtılmıştır. Nihayet bir şimşek çabukluğu ile Cumhuriyet ilan edildi. Müpem bir vaziyetten bu suretle çıkıldı ve irtica emellerine karşı yeni bir set çekilmiş oldu. Bu bir iyilik adlolunmalıdır. Yalnız maalesef temennilerimiz hilafına olarak kabul edilen cumhuriyet şeklinde bizi kurtaran anayasanın ruhuna tamamiyle sadık kalınmadı. Bu noktada Doktor Şefik Hüsnü, 1. Millet Meclisi'ndeki siyasal yapılanmanın özünü oluşturan tevhid-i kuvva yani güçlerin birliği ilkesinin göz ardı edilmesini eleştirmektedir. Nitekim 1922 yılı sonlarında Aydınlık'ta yazdığı bir başka yazıda Ankara'nın tevhid-i kuvva ilkesinde ısrar etmesinin devrimci bir yaklaşım olduğunu, bunu eleştiren Lütfi Fikri ve arkadaşlarına karşı ileri sürmüştür ve savunmuştur. Cumhuriyetin ilan ediliş biçimindeki acele ve konunun enine boyuna incelenmemesi de yazıda şöyle yer almaktadır. Heyet-i vekilenin istifası üzerine vatan büyük bir tehlikeye maruz kalmış gibi alelacele fevkalade tedbirlere müracaat edildi. Devletin esası ve şekli meselesinin itidali demle tayiniyle uzun uzun tetkike muhtaç bulunduğunu herkes takdir ediyordu. Bu defaki heyet-i vekile buhranı vesilesiyle bunun karıştırılmaması daha muvafık idi. Fakat arzu edilen tadilatı gürültüye getirip telaş arasında geçiştirmek için meğer böyle bir fırtaza intizar ediyormuş. Mebuslar arasında buhranın önüne başka türlü geçilemeyeceği zehabı uyandırıldı. Yegane çare olarak meclisin icra selahiyetlerinden feragat etmesi talep olundu. Meclis de bila itiraz bu feragate razı oldu. Milletvekillerinin bu konuda bilinçli ve kararlı davranmadıklarını öne sürdükten sonra meclisin icra üzerindeki yetkilerini yeniden düzenleme ve geri alma konusunda fırsatın geçmediğine şöyle değinilmektedir. Bundan sonra yapılacak tadilat, meclisin küçük mikyasta olsun icra selahiyetlerini muhafaza kaydında olup olmadığını gösterecektir. Millet Meclisi kendisini toplar da şahsi ve geçici tesirlere kapılmaz, soğukkanlılıkla meseleyi tetkik ederse vaziyeti gereği ıslah edebilir. Meclis ile Cumhuriyet riyaseti makamının münasebetlerini tespit eden öyle bazı müdebirane ve durendişane mevat, teşkilat-ı esasiyeye ithaf olunabilir ki milletvekillerinin hukuk ve selahiyetlerine her türlü tecavüz ihtimali evvelceden bertaraf edilmiş olur. Mesela en mühim itilaf ihtimalini nazarı dikkate alalım. Reis-i Cumhur tarafından gösterilecek başvekillerin siyasetini Millet Meclisi mükerreren tasvip etmeyecek olursa bu ükde nasıl çözülecek? Kanaatimizce bilfiil icra kudretinin de meclise ait olduğunu teyit için bu takdirde Reis-i Cumhur'un istifa etmesini amir bir madde anayasaya ilave olunabilir. Bu tedbir hakimiyet-i milliye için kurtarıcı bir tesire haiz olacaktır. Bilindiği gibi Doktor Şefik Hüsnü'nün vermiş olduğu bu örnek 1924 Anayasası'nın gerek komisyonda gerek Meclis Genel Kurulu'nda tartışılan en önemli konularından birini oluşturmuş olan 25. maddesinde Cumhurbaşkanı'na verilen meclisi feshetmek yetkisi büyük gürültüler koparmıştı. Yazıda kabine için güven oyunun söz konusu olmadığı hallerde vekillerden biri içinde güven oyuna başvurulması dolaylı bir biçimde savunulmaktadır. Yazı şu açık soruyla bitmektedir. Biz hakimiyet-i milliyenin istikrar ve selametini tevhid-i kuvvada görüyoruz. Anayasanın değiştirilmesi görüşülürken tefrik-i kuvva, kuvvetler ayrılığı lehine, ortaya konan dengenin birçok noktalarda meclisin icra selahiyetlerinin teyit ve takviye etmek suretiyle düzeltilmesi şayanı arzudur. Bizi düş kırıklığına uğratan milletvekillerimiz, üyesi bulundukları meclisin hakimiyetini kıskançlıkla korumak niyetinde midirler? Bunda başarılı olmak için gereken azmi ve kararlılığı kendilerinde hissediyorlar mı? İnkılabın alacağı istikamet bu sorulara verilecek cevaplara bağlıdır. Doktor Şefik Hüsnü'nün 17 Kasım 1923'te Vazife Dergisi'nde yayınlanan İnhilal, çöküntü emareleri, belirtileri başlıklı yazısında 2. Mecliste oluşan iktidarın bir aylık Cumhuriyet hükümetinin bir dizi yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamaları karşısında kalması, umutların suya düşmesi, yönetime olan güvenin sarsılmasına değinerek erken çöküntünün nedenleri üzerinde durmaktadır. Doktor Şefik Hüsnü soruna şöyle girmektedir. Bugün pek hazin bir manzara karşısında bulunuyoruz. Türk milletini muhakkak bir ölümden ve ölümden de beter olan ecnebi tahakküm ve esaretinden kurtaran milli birlik temelinden bozulmak üzeredir. Bütün tehlikeler zahiren bertaraf edilince, mücadele esnasında yolsuzluklara, tedbirsizliklere karşı göz yumanların itiraz ve tenkit sesleri yükselmeye başladı. İktidar makamını işgal edenlere düşen milli endişelerden kaynaklanan bu muhalefeti hüsnü telakki, iyi niyetle karşılamak etmekti. Maalesef kendilerinden tamamıyla emin olmayan zimamdarlar bundan kuşkulandılar. Halkçılıklarında samimi olmadıklarını ifşa edercesine tahammülsüzlük ve sabırsızlık alametleri gösterdiler. Milli ruhtan doğan bir doğal eğiliminin vahim anlarda yarattığı birliği zorla icbar ile yaratmaya kalktılar. Bu maksatla halk fırkası fikri ortaya atıldı. Vatanı koruma için müdafaa-i hukuk cemiyeti vardı. Onun vazifesi hitam buldu. Şimdi müspet yaratma faaliyetleri için halk fırkası teşekkül etti. Bütün millet onun etrafında toplanmalıdır deniliyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın millet nezdinde haiz olduğu itibar ve teveccüh sayesinde geçen seçimlerde herkes kapalı gözle reyini resmi namzetlere verdi. Bunun üzerine birçokları halk fırkası etrafında milli birlik düşüncesinin gerçekleştiğini zannettiler. Fakat bu başarı halkın serbest iradesinin eseri olmaktan çok uzaktı. Onun nedenleri kısmen korku, kısmen de bazı muhterem zevatın şahsi tesiriydi. Ne var ki fena kurulmuş ve fena idare edilmiş olan 3 aylık bir denemeye dayanamadı. İş görmek söz konusu olunca çevirici güçten mahrum bir makine gibi durdu. Bu hal geçen Ekim, 29 Ekim inkılabını hazmedemeyenleri son derece sevindiriyor. İttihatçılar inhilal, çöküntü vukuunda iktidar makamına kendilerini yegane namzet addediyorlar ve kolaylıkla bizi 15 sene evveline irca edeceklerine zahip oluyorlar, zannediyorlar. Gördüğümüze, işittiğimize nazaran bütün muhalefet cereyanları bir noktada temerküz ediyor, hükümdarcılık. Maalesef kaynayan kazanın altındaki ateşte biz şahane bir parıltı duruyoruz. Bu cereyanların galebesi, milletin inkılap sayesinde kazandıklarını kaybetmesiyle eşdeğer olacaktır. Bu satırlarda durumun bir tespitini yapan yazarımız, çözüm olarak da şu öneriyi getirmekte ve savunmaktadır. Bugün halk fırkasında bir yığın ürünü bozacak hale gelen muzır ve faydasız otlar gecikmeden ayıklanarak, geniş halk yığınlarının yaşamsal gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen yeni esaslar üzerine elde edilmiş olanı büyük bir cesaretle korumaya azmetmiş ve icabında daha ileriye gitmekten korkmayacak üyelerden oluşan bir devrim partisi yaratılabilmelidir. Artık hayalattan vazgeçmek zamanı gelmiştir. Sınıf farkı gözetmeksizin seyyanen bütün millete dayanan bir teşkilat olamaz. Oluşturulacak devrim partisi bir sınıf partisi, devrimin nimetlerini korumada çıkarı olan yoksul ve orta halliler sınıfının partisi olursa payidar olur. Bugünkü toplumsal yapı içerisinde sağlıksız olan genel dayanışma kuramına uyulduğu sürece bir iş görme imkanı olmayacaktır. Geçirmekte olduğumuz acı deneylerin devamına meydan vermeden iş başında olanlar gözlerini açmalıdır. Doktor Şefik Hüsnü'nün bu yazısı, Cumhuriyet'in demokrasi açısından içine düştüğü darboğazı ve bu darboğazı aşmanın koşullarını günün şartları çerçevesinde ortaya koymaktadır. Önce tek partili yaşam, sonra da sola, sınıf partisine dayalı, sözde demokratik yaşam, temelde 1923-24 günlerinin ürününü taşımaktadır. Gerek terakkiperver Cumhuriyet fırkası, gerekse sol akımlar söylemleriyle sadece demokratik bir yaşamı savunmuşlardır. Türkiye Komünist Partisi sözcülerinin ileri sürdükleri muhalefet sultanlığı geri getirecek savı yanlıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın önde gelen liderleri Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet Paşalar, Adnan Adıvar, Recep Bey ve diğerleri Cumhuriyet'in kuruluş kavgasına çekincesiz katılan kişilerdir. 6. Takrir-i Sükun'dan Yapay Muhalefete 1923-1931 1. Şeyh Sait Ayaklanması ve Takrir-i Sükun Yasası. Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altındaki çeşitli etnik grupların ulusalcı hareketleri 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren yükselmeye başlamıştır. Yunan, Sırp, Bulgar, Arnavut ve Arap ulusal hareketleri yanı sıra Kürt ulusal hareketini de Mahmud II dönemine kadar geriye götürmek mümkündür. 19. yüzyılda dört büyük Kürt ayaklanmasını görmekteyiz. Bunlardan birincisi vergilendirme olayları nedeniyle çıkan Revanduz ayaklanmasıdır. Diğerleri ise tarih sırasıyla Bedirhan Bey ayaklanması, Yezdan İzzettin Şer ayaklanması ve Şeyh Beydullah ayaklanmasıdır. Tarihçiler Kürt ulusal hareketini Bedirhan Bey ve Şeyh Beydullah ayaklanmalarına dayandırmaktadırlar. Abdülhamit döneminde sürekli sorun çıkaran Kürt aşiretlerini merkezi yönetimle özdeşleştirmek için bu aşiretlere bağlı köylülerden oluşan Hamidiye alayları oluşturulmuştur. Bu alaylar çeşitli zamanlarda kullanılmış, meşrutiyetin ilanı ile birlikte aşiret alayları haline dönüştürülmüştür. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Kürtlerin değişik örgütler kurarak özgürlük mücadelesine başladıklarını görmekteyiz. Bu örgütlerin başlıcaları Kürt Terakki ve Teavün Cemiyeti, HEVİ, Roji Kürt, Hatabek Kürt dernekleridir. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir önce değindiğimiz aşiret alayları özellikle Güneydoğu'da ve Doğu'da Ermeni-Rus saldırılarına karşı kullanılmıştır. Savaşın bitmesiyle birlikte Kürdistan Teali Cemiyeti kurulmuş ve bu dernek bağımsız bir Kürdistan doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Sevr Anlaşması sırasında müttefiklere Kürdistan'la ilgili ayrıntılı raporlar vermiştir. Ankara hükümetinin oluşmasından sonra Kürtler Ankara hükümetiyle pazarlık edebilmek amacına yönelik bir nota verdiler. Sonra da Koçgiri'de bir örgütlenmeye gittiler. 1920 yılı sonunda Koçgiri'de bir isyanın odak noktası oluştu. Daha sonra bu isyan Nurettin Paşa kumandasındaki milli güçler tarafından sert bir şekilde bastırıldı. Nurettin Paşa'nın sert tutumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük tartışmalara neden oldu. Kendisi de o görevden alındı. Cumhuriyet döneminde Kürt başkaldırılarının başlıcaları şöyle sıralanabilir. Nasturi isyanı, Şeyh Sait isyanı, Raçkotan ve Raman'daki eylemler, Sason ayaklanması, Koybun Cemiyeti'nin öncülük ettiği Doğu isyanı, Koç Uşağı ayaklanması, Netki ayaklanması, Asi Resul ayaklanması, Tendürük ve Savur'daki eylemler, Zeylan isyanı, Oramor ayaklanması, Dersim isyanı ve PKK hareketi. Bunlar arasında Türkiye'nin demokratik gelişimini yakından etkileyen üç kalkışmadan özellikle söz etmeliyiz. Şeyh Sait isyanı, Dersim isyanı ve PKK hareketi. Şeyh Sait isyanı tam anlamıyla bir baskı rejimini öneren Takrir-i Sükun yasasını, Dersim isyanı Tunceli yasasını, PKK eylemleri de terörle mücadele yasasını gündeme getirmiştir. Bu üç yasa da dönemlerinde demokratikleşme çabalarının önüne engel olarak çıkmışlardır. Şeyh Sait isyanının iki yönü vardır. Birinci yönünü askeri harekat oluşturur, ikinci yönünü ise Takrir-i Sükun ve sonuçları meydana getirir. Bizi yakından ilgilendiren olayın demokratik yaşamla ilintili ikinci yönüdür. Bu nedenle Şeyh Sait ayaklanmasının askeri gelişimine aşamalar halinde kısaca değineceğiz. Kürtler arasında 1923'ten itibaren örgütlenmeler görülmeye başlandı. Özellikle Hamidiye alaylarından gelen subaylar ve etkili aşiret reisleri, şeyhler bu örgütün çekirdeğini oluşturmaktaydılar. Örgütlenmenin başını Cibran aşiretinden Albay Halit Bey ile Bitlis emirlerinin soyundan gelen Yusuf Ziya Bey'di. Gizli örgüt ilk kongresini 1924'te topladı. Azadi adını alan gizli örgüt bu kongrede Kürt bölgesinde topyekün bir ayaklanma kararı aldı. Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması, Azadi'nin din ağırlıklı bir propaganda izlemesine neden oldu. Bu arada başta İngiltere olmak üzere yabancı ülkelerle ilişki kurmak ve destek arama girişimleri somut bir sonuç vermedi. Nasturi ayaklanması, birçok önderin Irak'a kaçması ile Azadi'nin meydana çıkması sonucunda Yusuf Ziya ve Halit Beyler başta olmak üzere birçok Kürt lideri tutuklandı. Bu tutuklamalar neticesinde liderler arasında bulunan Şeyh Said yalnız kalmıştı. Şeyh Said 1924 kışı başında yerleşik bulunduğu Hınıs'tan ayrılarak mahiyetindekilerle birlikte Çapakçur, Palu, Lice ve Hani dolaylarında dolaştı. Bazı iddialara göre 1925 yılı başında Şeyh Said Azadi'nin ikinci kongresini topladı ve bu kongrede bir savaş konseyi oluşturuldu. Şeyh Said ve emrindekiler Piran'dayken bugünkü Dicle ilçesi, emrindekilerden birini jandarma tutuklamak isteyince ilk çatışma çıkmıştır. Böylece ayaklanma planlanandan önce başlamıştır. 10 Şubat'ta bir posta arabasına el konuldu. 4 Şubat'ta Darhini ele geçirilerek ayaklanmanın başkenti ilan edilmiştir. Eldeki bilgilere göre bu aşamada isyancıların sayısı 1000 dolaylarındaydı. Şeyh Said'in isyan bayrağını açtığını duyan diğer aşiretler de ayaklanmaya katıldılar. Murat Nehri çevresinde bir cephe oluşturuldu. Çapukçur, Maden, Siverek, Ergani ve bunun gibi birçok kasaba asilerin eline geçti. Asiler hapiste bulunan Azadi önderlerini kurtarmak için Bitlis'e doğru yürüyüşe geçince bu kentteki yetkililer Cibranlı Halil ile Yusuf Ziya Beyleri hücrelerinde öldürdüler. Asiler daha sonra Varto ve Elazığ'ı ele geçirdiler. Elazığ'da işgalden sonra yapılan büyük yağmalama, kent eşrafının milis gücü örgütleyerek asileri Elazığ dışına sürmesi sonucunu vermiştir. Bu noktadan sonra Diyarbakır kuşatıldı. Bütün bunlar olurken hükümet Fransızların izin vermesi sonucu büyük bir askeri gücü Halep Nusaybin hattıyla Mardin'e sevk etti. Bu takviye gücün gelmesiyle ayaklanma yöresinde denge hükümet lehine gelişti. Bunun sonucunda ayaklananlar önce Diyarbakır kuşatmasını kaldırdılar. 14 Nisan'da Şeyh Said ve arkadaşları yakalandı. Bazı küçük yörelerde çete savaşlarının sürmesine karşın Şeyh Said ayaklanmasının askeri boyutu böylece sona erdi. Olayın siyasi yönü, bir önce değindiğimiz ikinci yönü, demokrasinin gelişimi açısından çok önemli. İsyanın genişlemesi üzerine Fethi Bey hükümeti, anayasanın 86. maddesi uyarınca sıkı yönetim ilan etti ve 23 Şubat 1923'te onaylaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurdu. Hükümet tezkeresinde şöyle denilmekteydi. Ergani ilinin bir kısmında devletin silahlı kuvvetlerine karşı meydana gelen silahlı ayaklanma, Diyarbakır, Elazığ, Genç illerine de yayılmış ve daha da genişlemeye elverişli görülmüş olduğundan Genç, Muş, Ergani, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari, Erzurum illeriyle Kığ ve Hınıs ilçelerinde bir ay süreyle sıkı yönetim ilan edilmiştir. Hükümet aynı gün ikinci bir tezkere ile Malatya'nın da sıkı yönetim bölgesine dahil edilmesini istedi.